Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 19. ayrım. Kollarımı yüzüme örttüm. Çünkü bu olamazdı. İmkansızdı. Birinin Pete'e beni sevdiğini unutturması. Bunu hiç kimse yapamazdı. Prim, ama bu durumu geri döndürebilirsiniz değil mi diye sordu. Bu konuda elimizde çok az veri var dedi Plutark. Aslına bakarsan hiç yok. Kaçırma rehabilitasyonu daha önce denendiyse bile o kayıtlara ulaşamıyoruz. Prim, iyi ama en azından deneyeceksiniz değil mi diye ısrar etti. Yani onu duvarları takviyeli bir odaya kapatıp tek başına acı çekmeye bırakmayacaksınız. Tabii ki deneyeceğiz Prim dedi Beatty. Yalnızca ne derece başarılı olabileceğimizi bilmiyoruz o kadar. Korkutucu olayların kökünden kazınması en zor olaylar olduğunu tahmin ediyorum. Sonuçta en iyi hatırladıklarımız hep bu tür olaylardır. Katniss'le anıları dışında nelerin elden geçirildiğini henüz bilmiyoruz dedi Plutark. Karşı saldırı geliştirmek için bir akıl sağlığı ekibini ve askeri profesyonellerimizi bir araya getiriyoruz. Ben şahsen tamamen iyileşeceği konusunda iyimserim. Öyle mi? Prim bunu iğneleyici bir sesle sormuştu. Ya sen ne düşünüyorsun Haymit? Kollarımı hafifçe oynatıp aradaki aralıktan Haymit'in yüzüne baktım. Pete'in biraz iyileşebileceğine inanıyorum diye itiraf ederken çok yorgun ve cesareti kırılmış görünüyordu. Ama eskisi gibi olabileceğini hiç sanmıyorum. Kollarımı tekrar birleştirip aralarındaki boşluğu kapadım ve hepsini dışarıda bıraktım. Plutark sabrını tamamen kaybetmek üzere olduğunu ele veren bir ses tonuyla en azından hayatta dedi. Snow bu akşamki canlı yayında Pete'in stilistini ve hazırlık ekibini idam ettirdi. Effie Trinket'in akıbeti konusunda hiçbir fikrimiz yok. Pete zarar görmüş durumda ama burada, yanımızda ve bu 12 saat önceki haline göre büyük bir ilerleme sayılır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım, olur mu? Plutark'ın 4, belki de 5 kişinin daha katledildiği haberiyle süslemeye çalıştığı neşelendirme çabası bir şekilde geri tepmişti. Portia, Pete'in hazırlık ekibi. Effie, gözyaşlarımı bastırma çabası. Gırtlağımı öyle bir zorlamıştı ki bir kez daha soluk alamaz oldum. Sonunda bana sakinleştirici vermek zorunda kaldılar. Uyandığım zaman bundan sonra hep böyle mi, koluma şırıngalanan ilaçlarla mı uyuyacağım diye merak ettim. Birkaç gün boyunca konuşmak zorunda olmadığıma sevinmiştim. Çünkü söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Ya da vardı. Aslında ben uyuşukluğu kendini tutma ve doktorların talimatlarına itaat sanılan örnek bir hastaydım. Artık içimden ağlamak da gelmiyordu. Aslında beni ayakta tutan tek bir düşünce vardı. Zihnimdeki fısıltının seni öldüreceğim, eşlik ettiği Snow'un yüzü. Annem ve Prim bana nöbetleşe bakıyor ve beni birkaç lokma da olsa bir şeyler yemeye ikna etmeye çalışıyorlardı. Periyodik olarak birileri geliyor ve bana Pete'in durumuyla ilgili son bilgileri veriyorlardı. Vücudunda bulunan yüksek düzeydeki istürücü arı zehri boşaltılmıştı. Tehlikeli anıların tetiklenmesine engel olmak için yalnızca yabancılar, 13 halkından sağlık görevlileri tarafından tedavi ediliyor, mıntıkamızdan ya da Kapitol'den hiç kimsenin onu görmesine izin verilmiyordu. Uzmanlardan oluşan bir ekip, iyileşmesi için strateji geliştirmek üzere uzun saatler boyunca çalışıyordu. Omzundaki bir yara yüzünden yatağa bağlı kaldığı için Gail'in beni ziyarete gelmemesi gerekiyordu. Ancak üçüncü gece sakinleştiricimin yapılmasından ve uyku zamanı için ışıkların kısılmasından sonra sessizce odama geldi. Hiç konuşmadan parmaklarını boynumdaki morlukların üzerinde güve kanadıymışlar gibi hafifçe dolaştırdı. Gözlerimin arasına bir öpücük kondurdu ve ortadan kayboldu. Ertesi sabah ağır hareket etmem ve ancak gerekli hallerde konuşmam talimatıyla hastaneden taburcu oldum. Kollarıma bir program damgalanmadığı için Prim hastanedeki işini tamamlayıp beni ailemizin 2212 nolu son kompartımanına götürene dek ortalıkta amaçsızca dolaşıp durdum. Kompartımanımız bir öncekinin birebir aynısıydı. Ancak bu kez penceremiz yoktu. Düğün çiçeğine artık belli miktarda günlük yemek veriliyordu. İşini lavabonun altındaki kumda görüyordu. Prim beni yatağıma yerleştirip üstümü örterken, kedi ilgisini çekmek için miyavlayarak yatağıma zıpladı. Kız kardeşim kedisini kucakladı ama bütün ilgisi bendeydi. Katniss, bu Pete meselesinin sana çok kötü geldiğini biliyorum. Ama şunu sakın unutma. Snow haftalardır onun üstünde çalışıyor ve buraya, bizim yanımıza geleli yalnızca birkaç gün oldu. Eski, seni seven ve sana dönmeye çalışan Pete'in hala orada olması çok büyük bir olasılık. Sakın ümidini kaybetme. Küçük kız kardeşime bakarken, ailemizin bütün iyi özelliklerini, annemin şifa dağıtan ellerini, babamın akılcılığını ve benim mücadele duygumu, üzerinde toplamış olduğunu düşündüm. Hepsi bununla da sınırlı değildi. Prim'de tamamen ona özel bir şeyler vardı. Hayatın akıl karıştırıcı karmaşasına bakıp olayları oldukları gibi görebilme yeteneği. Haklı olması, Pete'in bir gün bana dönmesi mümkün müydü? Prim düğün çiçeğini yatağa yanıma bırakırken hastaneye dönmem gerek dedi. İkiniz birbirinize göz kulak olun, tamam mı? Düğün çiçeği yataktan fırlayıp Prim'in peşinden kapıya gitti ve arkada bırakıldığını anlayınca yüksek sesle miyavladı. Birbirimize ancak bir avuç toz kadar göz kulak olabilirdik. 30 saniye kadar sonra yer altındaki bu hücreye kapatılmaya tahammül edemeyeceğimi anlayınca düğün çiçeğini kaderiyle baş başa bırakıp çıktım. Birkaç defa kaybolsam da sonunda özel savunmanın yolunu bulmayı başardım. Yanından geçtiğim herkes morluklarıma bakıyordu. O kadar rahatsız olmuştum ki sonunda yakamı kulak hizama kadar çekmek zorunda kaldım. Gail de bu sabah taburcu olmuş olmalıydı. Çünkü onu araştırma odalarından birinde Beaton'un yanında buldum. İkisi de önlerindeki bir çizimin üstüne eğilmişlerdi. Ölçüm yapmakla meşguldüler. Masanın üstü ve yerler bu çizimin farklı ölçülerdeki kopyalarıyla kaplıydı. Mantar panolar ve bir dizi bilgisayar ekranı da benzer tasarımlarla doluydu. Tasarımlardan birinin gelişi güzel çizgilerinde Gail'in büklümlü kapanını ayırt ettim. Boğuk bir sesle, "Bunlar da neyin nesi?" diye sordum. Dikkatleri derhal bana çevrildi. "Ah Katniss, demek bizi buldun," dedi Beatty neşeli bir sesle. "Ne, yoksa bu sır falan mı?" Gail'in burada Beatty ile çok zaman geçirdiğini biliyordum ama ben onları oklar ve silahlarla uğraşıyorlar sanıyordum. Tam olarak değil ama Gail'i senden çaldığım için kendimi biraz suçlu hissettiğimi söylemem gerek. 13'teki zamanımın çoğunu darmadağın, endişeli, öfkeli, baştan yaratılır ya da hastanede tedavi görür halde geçirdiğim için Gail'in yokluğunun bana sıkıntı verdiğini söyleyemezdim. Aramızda müthiş bir uyum olduğunu da, ancak Beatty'nin bana borçlu olduğunu düşünmesine engel olmayacaktım. Umarım bunca zamanı iyi bir amaç için harcamışsınızdır. Gel kendin gör. Beatty eliyle bilgisayarlardan birini işaret etti. Demek bununla uğraşıyorlardı. Gail'in kapanlarının arkasındaki temel fikirleri alıp insanlara karşı silahlar yaratmakla, daha çok bombalar. Kapanların mekanik özelliklerinden ziyade arkalarında yatan psikolojilerden faydalanıyorlardı. Hayatta kalmak için çok önemli olan bir bölgeye, su ya da yiyecek kaynağına bu bir tuzağı kurmak. Sayıca çok daha fazlasının büyük bir kıyma kaşışmalarını sağlamak için avı ürkütmek. Asıl arzulanan hedefi, ebeveyni harekete geçirmek için yavrusunu tehlikeye atmak. Kurbanı, güvenli bir sığınak gibi görünen ancak aslında ölümün onu beklediği bir yere çekmek. Gail ve Beatty bir noktada yaban hayatını bir kenara bırakıp daha çok insani dürtülere odaklanmışlardı. Şefkat gibi, bir bomba patlıyor, insanlara yaralıların yardımına koşacakları kadar zaman tanınıyordu. Ve sonra ikinci ve çok daha güçlü bir bomba onları da öldürüyordu. Bana çizgiyi biraz aşmışsınızdır gibi geldi dedim. Sonuçta ne oluyor? İkisi de bana dik dik baktılar. Beaton'un gözlerinde şüphe, Gail'inkilerde düşmanlık vardı. Sanırım bir başka insana asla yapılmaması gerekenleri belirleyen bir kural kitabı yoktur, değil mi? Tabii ki var. Beatty ve ben, Başkan Snow'un Pete'i alıkoyarken kullandığı kurallar kitabını temel aldık. Acımasız ama yerinde bir söz. Daha fazla yorum yapmadan oradan ayrıldım. Oradan bir an önce çıkmazsam öfkemi kusmaya başlayabilirdim. Ama henüz kendimi özel savunmadan dışarı atma fırsatı bulamadan Hamid'le burun buruna geldim. Gel dede, sana hastanede ihtiyacımız var. Ne için diye sordum. Pete'in üstünde bir deneme yapacaklar dedi. 12'den bulabildikleri en zararsız insanları içeri gönderecekler. Pete'in çocukluk anılarını paylaşmış olabilecek ama sana çok yakın olmayacak biri. Şu anda insanları taramakla meşguller. Pete'le çocukluk anısı paylaşma ihtimali olanların kasabadan olması gerekiyordu. Yangınlardan kurtulabilen çok fazla insan olmadığı için bunun zorlu bir iş olacağını biliyordum. Ancak Pete'i iyileştirme ekibinin çalışma mekanına dönüştürülen hastane odasına girince kızı oturmuş Plutark'la sohbet ederken gördüm. Deli Cartwright. Her zamanki gibi bana dünyadaki en iyi dostu olduğum hissini veren gülümsemesini takındı. Bu gülümsemeyi herkese karşı kullanırdı. Katniss diye seslendi. Hey Deli dedim. Onun ve erkek kardeşinin yangından sağ kurtulduklarını duymuştum. Kasabadaki ayakkabıcıyı işleten anne ve babaları o kadar şanslı değildi. Deli, hiç kimseye yakışmayan donuk 13 kıyafeti ve her zamanki bukleleri yerine sıkıca örülmüş uzun sarı saçlarıyla çok daha büyük görünüyordu. Hatırladığımdan daha zayıf gibiydi ama o 12. mıntıkanın birkaç kilo fazlası olan sayılı çocuğundan biriydi. Buradaki yeme düzeni, stres ve anne babalarını kaybetmenin acısı bir araya gelip bu sonuca neden olmuş olmalıydı. Nasılsın diye sordum. Ah, bir anda bir yığın değişiklik oldu dedi. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Ama burada 13'teki herkes çok iyi. Sence de öyle değil mi? Deli bu sözlerinde samimiydi. O insanları severdi. Uzun yılların sonunda hakkında bir fikir sahibi olabildiği seçilmiş birkaç kişiyi değil, herkese. Kendimizi evimizde hissetmemiz için çaba harcadılar dedim. Sanırım bu, abartıya kaçmayan, gayet adil bir yorum olmuştu. Pete'i görmen için seni mi seçtiler? Sanırım, zavallı Pete, zavallı sen, Kapitol'ü asla anlayamayacağım dedi. Belki de anlamamak daha iyidir dedim. Plutark, Deli Pete'i uzun zamandır tanıyor dedi. Aa evet, Deli'nin yüzü aydınlanmıştı. Küçükken birlikte oynardık. Herkese kardeşim olduğunu söylerdim. Hamid bana, sen ne dersin diye sordu. Seninle ilgili anılarını tetikleyebilecek bir şey var mı? Hepimiz aynı sınıftaydık ama pek sık bir araya gelmezdik dedim. Katniss her zaman müthişti. Beni fark edebileceğini hayal bile edemezdim dedi Deli. Avlanabilmesi, hoba girebilmesi falan. Herkes ona hayrandı. Şaka yapıp yapmadığını anlamak için Hamid de ben de Deli'nin yüzüne daha dikkatli baktık. Deli'nin ifade şekline bakılırsa hemen hemen hiç arkadaşım yoktu. Çünkü insanları sıra dışılığımla rahatsız ediyordum. Bu doğru değildi. Hemen hemen hiç arkadaşım yoktu çünkü dost canlısı biri değildim. Beni muhteşem bir şeye dönüştürme işini Deli'ye bırakmalıydı. Deli her zaman herkes hakkında en iyisini düşünür diye açıkladım. Pete'in onunla bağlantılı kötü bir anısı olacağını sanmam. Sonra hatırladım. Bir dakika, Kapitol'de Avox kızını tanımamla ilgili yalan söylediğimde Pete açığımı kollamış ve kızın Deli'ye benzediğini söylemişti. Hamid, hatırlıyorum dedi ama bilmiyorum. Deli gerçekten orada değildi ki, bunun çocukluk anılarıyla yarışacak önemde bir anı olduğunu sanmıyorum. Özellikle de Deli gibi hoş biri söz konusu olunca dedi Plutark. Bence deneyelim. Plutark, Hamid ve ben, Pete'in kapalı tutulduğu odanın yanındaki gözlem odasına geçtik. İçerisi, Pete'i iyileştirme ekibinin ellerinde dosyalar ve kalemlerle hazır bekleyen 10 kadar üyesiyle doluydu. Tek taraflı cam ve ses düzeneği Pete'i gizlice izlememize olanak sağlıyordu. Pete, kolları kemerlerle sabitlenmiş halde yatağında yatıyordu. Kemerlere direnmiyordu ama elleri sürekli hareket halindeydi. Yüzünde beni boğmaya çalıştığı anlara göre çok daha saydam bir ifade vardı ama hala kendisi gibi değildi. Kapı yavaşça aralanınca gözleri dehşetle açıldı. Sonra yüzünde kafası karışmış gibi bir ifade belirdi. Deli odayı çekingen bir tavırla geçti ama Pete'e yaklaşınca yüzünde doğal olarak bir gülümseme belirdi. Pete, benim Deli, bizim kasabadan. Deli, bulutların bir kısmı açılmış gibiydi. Deli sensin demek. Evet, Deli bariz biçimde rahatlamıştı. Kendini nasıl hissediyorsun? Berbat, neredeyiz, neler oldu? İşte başlıyoruz, dedi Haymit. Katniss ya da Capitol'den kesinlikle bahsetmemesini söyledim, dedi Plutarch. Olabildiğince evi hatırlatmasını. 13. mıntıkadayız, dedi Deli. Artık burada yaşıyoruz. Herkes böyle söylüyor ama bana hiçbir şey ifade etmiyor. Neden evde değiliz, dedi Pete. Deli dudağını ısırdı. Bir kaza oldu. Ben de evi özlüyorum. Parke taşlara tebeşirle çizdiğimiz resimleri düşünüyordum da. Seninkiler harika olurdu. Her birine farklı bir hayvan çizerdin. Hatırlıyor musun? Evet, domuzlar, kediler falan, dedi Pete. Az önce kaza dedin. Soruyu geçiştirmeye çalışırken Deli'nin alnında beliren ter damlacıklarını fark etmiştim. Kötüydü. Hiç kimse... Kalamadı, dedi tereddütle. Dayan kızım, dedi Haymit. Ama eminim burayı seveceksin Pete. İnsanlar bize gerçekten çok nazik davrandılar. Her zaman yemek ve temiz kıyafetler var. Üstelik okulda çok daha ilginç, dedi Deli. Ailem neden beni görmeye gelmedi? Gelemezler. Deli'nin gözleri yine yaşarmıştı. Pek çok insan 12'den çıkamadı. Bu yüzden burada kendimize yeni bir hayat kurmamız gerek. Eminim iyi bir fırıncı çok işlerine yarar. Babanın hamurdan çocuklar yapmamıza izin verdiği zamanları hatırlıyor musun? Pete birden yangın dedi. Deli evet diye fısıldadı. 12 yanıp kül oldu değil mi? Onun yüzünden, dedi Pete. Sesi öfkeliydi, Katniss yüzünden. Kolundaki kemerleri çekiştirmeye başlamıştı. Ah hayır Pete, onun hatası değildi, dedi Deli. Pete, bunu sana o mu söyledi derken adeta tıslıyordu. Kızı hemen çıkarın, dedi Plutarch. Kapı derhal açıldı ve Deli ağır adımlarla geri geri yürümeye başladı. Buna gerek yoktu, dedi Deli. Ben... Çünkü yalan söylüyor. O bir yalancı. Söylediği hiçbir şeye inanamazsın. O Capitol'ün biz diğerlerine karşı kullanmak için yarattığı mutlalardan biri. Pete bağırıyordu. Hayır Pete, o... Deli şansını bir kez daha denedi. Ona güvenme Deli. Pete delirmiş gibiydi. Ben güvendim ama o beni öldürmeye çalıştı. Dostlarımı öldürdü. Ailemi. Sakın yanına bile yaklaşma. O bir mutta. İçeri bir el uzanıp Deli'yi dışarı çekti ve kapı kapandı. Ancak Pete bağırmaya devam ediyordu. Bir mutta, leş kokulu muttanın teki. Benden nefret etmekle ve beni öldürmek istemekle kalmıyor, artık insan olduğuma da inanmıyordu. Bu boğulmaktan daha acı vericiydi. Etrafımda ekiptekiler hiç durmadan notlar alıyor, sürekli bir şeyler karalıyorlardı. Haymit ve Plutarch beni kollarımdan tutup odadan çıkardılar. Sessiz koridorda bir duvara yasladılar. Ancak Pete'in camın ve kapının gerisinde bağırmaya devam ettiğini çok iyi biliyordum. Prim yanılıyordu. Pete'i eski haline döndürmek imkansızdı. Uyuşmuş gibi artık burada kalamam, dedim. Alaycı kuş olmamı istiyorsanız beni buradan göndermelisiniz. Haymit, nereye gitmek istiyorsun, diye sordu. Kapitol'e. Aklıma gelen, yapacak bir işimin olacağı tek yer orasıydı. Bunu yapamayız, dedi Plutarch. Bütün mıntıkalar ele geçene kadar olmaz. İyi haber şu ki, iki dışında hemen hepsindeki mücadele neredeyse tamamlandı. İki, gerçekten çetin ceviz çıktı. Bu doğruydu. Önce mıntıkaların güvenliği geliyordu. Sonra sıra Kapitol'e gelecekti. Snow'u işte o zaman avlayacaktım. Pekala, dedim. O zaman beni ikiye gönderin. 19. ayrımın sonu. Sayfa 209. Devamı 20. ayrımda.